Ayrım 15.
Bir grup subay Celil Gürkan'ın liderliğinde Yön ve Devrim dergilerinde kendilerince ulusal sol anlayışına göre düşünce üreten Doğan Avcıoğlu ile işbirliği içinde kendilerince Atatürkçü bir darbe hazırlığına girişti. Celil Gürkan grubu kendi içinde anlaşmazlığa düşerek 9 Mart 1971 tarihinde planladığı darbeyi gerçekleştiremedi. 12 Mart 1971'de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaş liderliğindeki ordu hiyerarşi içinde bir darbe yaptı. 12 Mart darbesi ordu kendi içinde de sol düşünceli subaylar ekseninde bölündüğü ve bu subaylar bir takım sivillerle işbirliği yapmakta oldukları için tam anlamıyla sola karşı bir nitelik taşıdı. Ülkenin pek çok aydını, yazarı, düşünürü komünist oldukları gerekçesiyle tutuklandı, işkence gördü. Aslında ordu kendi bünyesindeki bir tasfiye ve hesaplaşma içinde olduğu için 12 Mart'ın sağcı Süleyman Demirel'i iktidardan uzaklaştıran darbesi tam anlamıyla solu ezen bir uygulama yaptı. 12 Mart darbesi soğuk savaşa uygun tam bir antikomünist darbeydi. 27 Mayıs darbesi dünyayı yöneten soğuk savaşa uygun bir darbe değildi. Tam tersine soğuk savaşa aykırı bir darbeydi. Çünkü gerçekleştirdiği 1961 anayasasıyla gerçekten demokratik bir düzen kurduğu, her türlü düşünceyle birlikte sol ve sağ düşüncenin de önünü açtığı için Demokrat Parti'nin çoğunluk diktatörlüğüne dayalı demokrasi yorumunun getirdiği katı ve baskıcı antikomünist yapıyı sarsan nitelikler taşıyordu. İşte 12 Mart 1971 darbesi 27 Mayıs'ın getirdiği 1961 anayasasına karşı yapılmıştı. Askerler askerlerin yaptığını bozuyordu. 12 Mart darbesi 1961 rejimini bütünüyle değiştiremedi. Son hesaplaşmayı ileriye attı. Son hesaplaşma 12 Eylül 1980'de yine askerler tarafından yapılacaktı. Milli Güvenlik Kurulu ve darbeler arası çelişkiler. Bugün Avrupa Birliği tarafından antidemokratik olarak nitelenen ve değiştirilmesi istenen, sonunda önemli ölçüde sivilleştirilen Milli Güvenlik Kurulu da ilk olarak 1961 Anayasası ile oluşturulmuş bir kurumdu. Anayasaya böyle bir kurum konmasının nedeni, askerleriyle siviller arasındaki kopukluğu önlemek, etkileşimi sağlamak ve bir daha 27 Mayıs müdahalesi gibi bir darbenin ortaya çıkmasını engellemekti. Ne yazık ki Milli Güvenlik Kurulu'nun varlığı ve bu kurulu içindeki sivil asker etkileşimi 1960'tan sonraki askeri darbeleri önleyemedi. Gerek 12 Mart 1971'de gerekse 12 Eylül 1980'de askerler hem de askeri hiyerarşi içinde yani Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olan komutanların yönetim ve denetiminde iki darbe daha yaptılar. Bu her iki darbe sırasında da Başbakan Süleyman Demirel'di ve her iki darbe sırasında da askerler tarafından iktidardan uzaklaştırıldı. 12 Eylül'den sonra ayrıca tutuklandı ve uzun süre siyaset yapması da yasaklandı. Aslında 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri, esas olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin sonucunda kabul edilen özgürlükçü 1961 anayasasına karşı yapılmıştı. 12 Mart'ta bu anayasa önemli ölçüde sınırlanmış ve kısıtlanmış, 12 Eylül'de ise bütünüyle rafa kaldırılıp yerine baskıcı 1982 anayasası kabul edilmişti. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin amacı soğuk savaş bağlamında Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin dinci ve milliyetçi ideolojilere uygun olarak antikomünist bir yapıda yeniden biçimlendirilmesiydi. Böylece 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri arasında sivil politikacılarıyla askerlerin etkileşimi açısından garip bir sarmal ortaya çıkmıştı. 27 Mayıs sivil politikacıların en azından iktidarda olan Demokrat Parti'nin demokrasiyi yozlaştırmasına ve bir diktatörlüğe çevirmesine karşı yapılmış ama ondan sonraki iki darbe bu darbenin kurduğu demokratik yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulmuştu. Yani demokrasiyi yozlaştıran sivillere karşı askerlerin demokrat amaçlı darbesi, askerlerin yine kendilerinin yürürlüğe koyduğu anayasayı budamak ve değiştirmek için yaptıkları antidemokratik amaçlı darbelere yol açmıştı. 27 Mayıs darbesini yapan askerlerin önünde Demokrat Parti'nin rejimi yozlaştırmasına karşı önlemler öneren CHP'nin ilk hedefler beyannamesi adıyla yayınladığı bir anayasa modeli vardı. Senato'nun kurulması ve iki mecliste sisteme geçilmesi, anayasa mahkemesi, muhalefet özgürlüğü, basın özgürlüğü, özerk devlet radyo ve televizyonu, işçi haklarının ve sendikacılığın geliştirilmesi, özerk üniversite, nispi temsile dayalı seçim sistemi, devlet planlama teşkilatı gibi önlemler ve kurumlar bu modelle 1961 anayasasına girdi. 27 Mayıs Cumhuriyet'in kuruluş dönemini anımsatıyordu. Toplum, toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçler sonunda sağlayamadığı gelişmeler aşamasına tepeden inme bir yöntemle sıçratılıyordu. Cumhuriyet feodal bir toplumda endüstriyel bir toplumun üst kurumlarını kurmuştu. 27 Mayıs ise henüz kapitalistleşmesini tamamlayamamış bir toplumda, onun bir ileri aşaması olan sosyal refah devleti, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti modelini kuruyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet'in benimsenmesi ve özümsenmesi nasıl çok zor ve çok sancılı olmuşsa, 27 Mayıs'ın getirdiği sosyal devletin benimsenmesi ve özümlenmesi de çok zor oldu ve belli hedefler açısından bütünüyle başarısız kaldı. Ayrıca bu tepeden inme modernleşme modeliyle toplumun geri kalmışlığı arasındaki çelişkilerin yarattığı sürtüşmeler ve dalgalanmalar 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin önünü açtı. Cumhuriyet ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İsmet İnönü'nün sürdürdüğü yek vücut bir ordu ve tek parti sistemiyle 1946'ya kadar getirilmişti. 27 Mayıs'tan sonra ise ne tek partinin ne de yek vücut bir ordunun varlığı ve desteği söz konusuydu. Tam tersine demokratik süreçler sonunda ortaya çıkmadıkları için demokratik hak ve özgürlükleri yeterince özümleyememiş, bu hak ve özgürlüklerin başkalarının hak ve özgürlüklerini tehdit etmemesi gerektiği konusunda sorumlu ve bilinçli olmayan işçiler, politikacılar, aydınlar ve gençler 1961 anayasası ile kazandıkları hakları ve özgürlükleri demokrasiyi geliştirmek için değil, ülkeyi kendi kafalarındaki modele göre yeniden ve zorla biçimlendirmek için kullanmaya kalktılar. 1965-1980 dönemi demokratik haklar ve özgürlükler kullanılarak demokrasinin tahrip edilmesi ve yerine herkesin kendi kafasındaki modele göre otoriter bir rejim getirme çabalarıyla belirlenir. Kimisi sol, kimisi sağ eğilimli olan bu modellerin savunucuları bir yandan orduya sızmaya ve devleti ele geçirmeye yönelirken, öte yandan eğitime yani üniversitelere ve liselere el koymaya çalıştılar. 1965-1980 arasındaki olaylarda pek çok aydınımızı, gencimizi ve öğrencimizi yitirmenin temel nedeni budur. Sivillerin bu hatasına ordu içindeki çeşitli grupların da darbe eğilimleri eklendi. Böylece 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin önü açılmış oldu. CHP'nin Demokrat Parti diktatörlüğüne karşı yayınladığı ilk hedefler beyannamesi bir model olarak 27 Mayıs'ta nasıl işe yaramışsa, 12 Mart'ın önünde de Celil Gürkan ve arkadaşlarının Doğan Avcıoğlu grubundan esinlenerek uygulamaya koymak istedikleri kendilerine göre bir Atatürkçü kalkınma modeli vardı. Bu modelin eleştirisini 21. yüzyılda Türkiye adlı kitabımda yapmıştım. Fakat 12 Mart darbesi esas olarak hem Celil Gürkan grubuna hem de 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlükçü anayasa yapısına karşı yapılmış olduğu için bu model asla uygulamaya konulamadı. Sadece darbenin ilk aşamasına Demirel istifa ettirildikten sonra Nihat Erim'e kurdurulan hükümette Atilla Karaosmanoğlu gibi, Talat Alman gibi, Atilla Sav gibi Atatürkçü teknisyenler denilen kişiler yer aldı. Ama darbe esas olarak sola, özgürlüklere ve Celil Gürkan Doğan Avcıoğlu grubuna karşı olduğu ve uzun dönemde dinci milliyetçi çizgide bir oluşuma dayandırılmak istendiği için bu isimlerin kabinede yer alması önemli bir çelişkiydi. Nitekim kısa bir süre sonra bu isimlerin tümü 11'ler adıyla hükümetten istifa etti. Atatürkçülük adı altında Atatürk düşmanlığının tohumları ekiliyor. 12 Mart darbesi ilk kez Atatürkçülük adına baskıcı bir uygulamaya da yol açtı. Daha sonra 12 Eylül darbesiyle pekişecek bu uygulama, günümüzde pek çok ikinci cumhuriyetçi diye nitelenen yazarın sergilediği Atatürk düşmanlığının tohumlarını attı. 12 Mart askeri darbesinin fikir babalığını bir anlamda Sadi Koçaş yapmaya çalıştı ama başaramadı. Koçaş'ın sola ve demokrasinin geliştirilmesine yönelik açık fikriyatı, kendi iç hesaplaşmasına yönelmiş olan silahlı kuvvetler hiyerarşisi içinde, bu hiyerarşi antikomünist bir yapıda olduğu için rağbet görmedi ve etkisiz kaldı. Darbe Atatürkçülük adı altında koyu bir baskıya ve sola karşı bir harekete dönüştü. 12 Mart ve beklenmeyen sonuçları. 12 Mart darbesine bütün toplum katmanları ve aralarında işçi sendikaları konfederasyonlarının da bulunduğu bütün örgütler destek verirken bir sivil politikacı buna karşı çıktı. Darbe bana karşı yapılmıştır dedi ve darbe sonrası yapılan seçimlerden de birinci parti olarak çıktı, başbakan oldu. Bülent Ecevit hem Kıbrıs Fatih'i yapan hem de Erbakan'ın liderliğinde dinci anlayışın devlet içine sızmasına yol açan süreç böyle başlamıştı. Aslında CHP'yi 1973 seçimlerine birinci parti, Ecevit'i de başbakan yapan süreç, sadece Ecevit'in 12 Mart darbesine karşı açık ve cesur bir tutum almış olması değildi. Celal Bayar ve arkadaşlarının eski Demokrat Parti'nin siyasal mirasını kullanan Demirel'e karşı cephe almaları ve Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında kurulan Demokratik Parti'ye destek vermeleri, orta sağı bölmüş ve Demokratik Parti %11.9 oy ile mecliste 45 sandalye kazanarak Adalet Partisi'ni CHP'nin arkasına düşürmüştü. Bülent Ecevit'in ortanın solu hareketiyle ele geçirdiği CHP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkması sonunda CHP-MSP hükümeti kuruldu. siyasal İslam ilk kez Ecevit'in desteğiyle iktidara gelmiş bulunuyordu. Böylece 12 Mart askeri darbesinin hiç beklenmeyen bir sonucu daha ortaya çıkıyordu. Ecevit-Erbakan koalisyonu çok sorunlu oldu. Örneğin Milli Selamet Partisi siyasal af konusunda koalisyon partiler arasında varılan anlaşmayı, sağdaki fikir suçluları affedildikten sonra soldaki fikir suçlularının affına destek vermeyerek bozdu. Kıbrıs müdahalesinden sonra CHP-MSP gerginliği iyice arttı ve Ecevit biraz da Kıbrıs'ın kendine getirdiği prestije güvenerek Demokratik Parti ile yeni bir koalisyon kurmak ya da yeni seçimlere gitmek amacıyla ortak hükümeti bozdu. 12 Mart darbesi Ecevit-Erbakan koalisyonuna ve siyasal İslam'ın ilk kez siyasal iktidara ortak olmasına yol açmıştı. Ecevit'in koalisyonu bozması ise sağda bir mucizeye yol açtı. Orta sağda birbirleriyle hiç anlaşamayan milliyetçi sağ ve dinci sağ partiler birleştiler ve Demirel'in başkanlığında 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdular. Böylece 12 Mart askeri darbesinin önceden görülemeyen sonucu da oy depoları aynı olduğu için birbirleriyle kanlı bıçaklı rakipler durumunda olan orta sağ, isterseniz liberal sağ, milliyetçi sağ, isterseniz faşist ve dinci sağ, isterseniz şeriatçı partiler arasındaki bir koalisyonu iktidara getirmek oldu. Demokrasiyi kullanarak onu ortadan kaldırma ve kendi otoriter modellerine göre bir rejim kurma çabaları bu dönemde de devam etti. Üstelik bu modellerin sağ kesimde yer alanları iktidara da ortak olmuştu. İktidar dışı sol gruplar da parlamento dışı muhalefet adı altında kendi modelleri için her türlü çabayı gösterirken terörist yöntemleri de kullanıyorlardı. 12 Eylül darbesine doğru. Artık iş çığırından çıkmış, sağ tarafı doğrudan hükümetçe desteklenen bir sağ-sol çatışması ve bu çatışmanın yarattığı terör başta üniversiteler olmak üzere tüm Türkiye'yi pençesine almıştı. 12 Eylül öncesine günlük ortalama kurban sayısı 30'a kadar çıkmıştı. Ülke en değerli evlatlarını siyasal teröre kurban veriyordu. Bu durumda bir süre sonra sıkı yönetim ilan edilmesi gerekti. Fakat ordu kısa bir süre önce iktidardan uzaklaştırdığı Demirel'e güvenmediği gibi, iktidarın da bu rejimi değiştirme kavgasına bir taraf olduğunu bilinciyle sivil politikacılara tam destek vermedi. Milliyetçi cephe hükümetlerinin ülkeye kana bulamasından bıkan seçmen, sosyal demokratlara tarihin en büyük desteğini vererek CHP'yi 1977 seçimlerinde birinci parti yaptı ama Ecevit yine hükümeti tek başına kuracak çoğunluğa erişemedi. Sonunda yine bir takım transferlerle bağımsız 11 milletvekilinin desteğini alan Ecevit, bir hükümet kurdu ama bu hükümetin büyük başarısızlığı hem sosyal demokrasinin hem de sivil siyasetin sonunu getirdi. Ecevit'in başarısızlıkla sonuçlanan hükümet denemesinden sonra azınlık hükümeti olarak iktidara gelen Demirel, ekonomik bir restorasyon programını Özal'ın hazırladığı ünlü 24 Ocak 1980 kararlarını yürürlüğe koydu. Ekonomik sıkıntıların yükünü olduğu gibi geniş halk kitlelerini sırtına yükleyen bu programın, demokratik bir ortamda seçilmiş bir siyasal iktidar tarafından başarıyla yürütülmesi hemen hemen olanaksızdı. Bu olanaksızlığa bir de günde 30'a varan terör kurbanı eklenince, iktidar bir kez daha silahlı kuvvetlere yani askeri darbeye yaldızlı davetiye ile ikram edilmiş oldu. Tabii bu arada Ecevit hükümetinin de denenmiş, yani sivil seçeneklerin bitirilmiş olması, bu davetiyenin hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. Tam baskıcı 12 Eylül 1980 darbesi. 12 Eylül'ün tam baskıcı bir darbe olarak ortaya çıkmasının birden çok nedeni vardı. Esas neden Türkiye'nin sınıfsal ve siyasal yapısının gerçek bir demokrasiyi üretecek ve besleyecek bir aşamaya henüz gelememiş olmasıydı. Dünyada demokrasiyi kurmuş olan sermaye ve işçi sınıfları Türkiye'de yeterince güçlenmiş ve demokrasiyi benimsemiş değillerdi. İkinci neden ise Soğuk Savaş'ın dünyada bütün hızıyla devam etmekte oluşuydu. Türkiye'nin de içinde hemen hemen kayıtsız koşulsuz yer aldığı ve tümüyle teslim olduğu Batı dünyası, Amerika'nın önderliğinde son derece katı bir antikomünist yaklaşım içindeydi. Batı dünyasının komünizme karşı savaştaki ileri karakolu olan Türkiye'de sol açılımlı bir demokrasiye izin verilmesi bu yaklaşıma tersti. Dinci ve milliyetçi ögeler hem uluslararası hem de ulusal iktidarlar tarafından antikomünist bir yaklaşım içine desteklenmiş, beslenmiş ve güçlendirilmişti. Sonradan bütün belgeleriyle daha açık bir biçimde ortaya çıkacağı gibi sağ teröristler doğrudan doğru iktidar tarafından desteklenmiş ve sola karşı kullanılmışlardı. 12 Eylül darbesi bu durumu zora dayanarak meşrulaştırıyordu. Üçüncü neden ise ülkede gerçekten can güvenliğinin kalmamış olmasıydı. Bu ortamda tam bir antikomünist soğuk savaş mantığıyla hareket eden 12 Eylül darbecileri, Türkiye'nin tüm demokratik kurum ve kuruluşlarını yeniden düzenlediler. Anayasadan da önce eğitime el atan darbeciler, bilimin gereğini yerine getirmeye çalışan üniversiteleri terörizmi beslemekle suçlayarak bilimsel düşüncenin önünü kestiler, demokrat bilim insanlarını tasfiye ederek dinci ve milliyetçi kişileri öğretim üyesi ve yönetici yaptılar. Oysa üniversiteler terörün kaynağı değil, tam tersine kurbanıydı. 12 Eylül 1980 darbesi esas olarak 1961 anayasasını tümüyle rafa kaldırmak için yapılmıştı. Soğuk Savaş dönemine uygun olmayan 1961 anayasası ile ülkenin yönetilemeyeceğini, en başta Türkiye'de 27 Mayıs sonrası dönemin sivil yönetim sorumlusu olan Demirel söylüyordu. Nitekim 12 Mart'taki işkencecilerin kurbanlarını salıverirken onlara "daha sizinle işimiz bitmedi" demeleri bu bilinci yansıtıyordu. Gerçekten de 12 Mart Soğuk Savaş taraftarlarının gözünde Atatürkçülük gibi sapmalarla yörüngesinden kaydırılmış ve bu nedenle de amacına tam ulaşamamış bir darbe niteliğine bürünmüştü. 12 Eylül'ün amacı işte 12 Mart'ta tam sonuca ulaşamamış olan bu antikomünist restorasyonu tamamlamaktı. 12 Eylül'ün bu uzak ve temel nedenlerini çözümlerken yakın ve güncel nedenlerini de göz ardı etmemek gerekir. Sivil politikacılar rejimi işletmekte, belki askerlerin de isteksizliği ile birlikte başarısız kalmışlardı. Ekonomi tam bir çıkmaza girmiş, ülkede can güvenliği kalmamış, sivil iktidar seçeneklerinin hemen hemen tümü tüketilmiş ve üstüne üstlük güncel sorun olan Cumhurbaşkanı seçimi de meclisteki geleneksel yöntemlerle sonuçlandırılamamıştı. 12 Eylül öncesindeki bu çöküntü tablosunun ilk sorumlusu tabii ki sivil iktidarlardı. Ama askerlerin de özellikle teröre karşı alınan önlemlerde, terör olaylarında artık kendileri de açık bir taraf haline gelmiş olan sivil politikacıların emrinde en etkin ve yetkin bir biçimde görev yapıp yapmadıkları da tartışma konusudur. Bir başka deyişle sivil politikacıların, özellikle sağ kesimdeki radikal ögelerin ülkenin içinde bulunduğu terör çılgınlığında taraf haline gelmiş olmaları, askerleri sivil politikacılara karşı bir güvensizliğe itmiş ve bu güvensizlik askeri yöntemlerin etkinliğini azaltmıştı. Herkes de bu durumun farkındaydı. Nitekim 12 Eylül darbesinden sonra terör eylemlerinin bıçakla kesilir gibi durması bu durumun bir sonucu olarak algılanabilir. 12 Eylül yönetimi ülkeyi antikomünist bir yapıda yeniden biçimlendirmek ve iktidarı sivillere devrettikten sonra da uzunca bir süre, örneğin en az 10 yıl bu yeniden biçimlendirilmiş yapıda söz sahibi olmak istiyordu. Bu nedenle de yeni bir anayasa yapma girişiminden bile önce eğitime el attı. Bir yandan üniversitelerin yapısını, özgür ve bağımsız yönetim biçimini ve bilim insanlarını tasfiye ettikten sonra dinci ve milliyetçi personelle yeniden biçimlendirirken, öte yandan İmam Hatip okullarından üniversitelere doğrudan geçişi kolaylaştırıp genelleştirerek ülkenin geleceğini belirlemek açısından en etkili önlemleri aldılar. Bugün gerek üniversitelerimizde gerekse ilk öğretimde yaşanan türban da dahi sorunların pek çoğunun kaynağı 12 Eylül yönetiminin bu müdahalesidir. 12 Eylül Anayasası tam anlamıyla 27 Mayıs Anayasası'nın karşıtıydı. Bir anlamda askerler yine kendilerinin yaptırmış oldukları çok özgürlükçü bir anayasayı, çok antidemokratik bir anayasayla değiştirdiler. Tabii her iki anayasanın hazırlanmasında sivil bilim insanlarının ve kabul edilmelerinde de kamuoyunun desteği olduğu unutulmamalıdır. 12 Eylül yönetiminin en önemli ideolojik özelliği tüm baskıcı önlem ve yöntemleri Atatürkçülük adına uygulamaya koymasıydı. 12 Eylül yönetiminin bu tutumu ülkedeki demokrat, liberal, solcu, ilerici, Kemalist ya da Atatürkçü pek çok düşünürün, yazarın Kemalizme ya da Atatürkçülüğe düşman olmasına yol açtı. İstiklal Marşı'nın ve Nutuk'un cezaevlerinde zorla okutulması Atatürk düşmanlığını körükledi ve kurumlaştırdı. 12 Eylül yönetimi ideolojik olarak bugünkü Atatürk düşmanlığının ve ikinci cumhuriyetçiliğin temellerini attı. Pek çok solcu ve liberal aydının demokrasi adına Atatürk karşıtı cephede, dinci ve şeriatçı kesimlerle ya da etnik ayrılıkçılarla buluşmasına yol açtı. 12 Eylül yönetimi kendi denetiminde yapılan 1983 seçimlerini Amerikalıların da desteğiyle Özal'ın kazanmasını sağlayacak koşulları oluşturdu. Böylece Türkiye'de bir yandan ekonomik alanda dışa açılma gerçekleştirilirken, öte yandan hukuk düzeninin ve ahlakın çöküntüsü, hortumculuk, siyaset, medya yozlaşması başladı. Sonuç olarak 1960-1980 arasındaki darbeler döneminin son askeri darbesi olan 12 Eylül, ülkeyi hem şeriat tehdidine açık hale getirdi, hem ideolojik ve siyasal olarak bir Atatürk ve Atatürkçülük düşmanlığı başlattı, hem de medyadaki ve siyasetteki kirli ittifak ile yolsuzlukların ve hortumculuğun tohumlarını attığı hukuk devletinin temellerini çökertti. Tabii özetlediğim bütün bu sonuçlar asla 12 Eylül darbecilerinin öngördüğü hedefler değildi. onlar sadece Türkçü ve İslamcı ögelerinde kullanılmasıyla oluşturacakları, antikomünist bir yapıyla denetim altına tutacakları bir toplum amaçlamışlardı. 12 Eylül darbesi Turgut Özal'ı ve Anavatan Partisi'ni yarattı. Turgut Özal askerlerin ürünüydü ve askeri yönetimin ekonomik ve siyasal politikalarının 1991'e kadar devamını sağladı. 24 Ocak kararlarını kurumlaştırdı, yeni zenginler oluşturdu. Yoksulları daha da yoksullaştırdı, ekonomiyi tümüyle dışa bağımlı hale getirdi. Ülkeyi büyük bir borç yükünün altına soktu. Bu arada dinci ögelerin devlet içinde yuvalanmasını sağladı. Ve bütün bunların karşısındaki tek olumlu iş olarak telekomünikasyon yatırımları yaptı. 12 Eylül yönetiminin ürünü olan Özal'ın en büyük, en kalıcı ve en tahripkar işi ahlaksızlığı ve yolsuzluğu kurumlaştırmak oldu. Bunun için hem hukuk devletinin temellerini yıktı, hem de siyaset, ticaret, medya, mafya ilişkilerini kurdu ve güçlendirdi. Bu tahribatın sonuçları 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başlarında ortaya çıkan orta sağ partilerin tasfiyesine, ekonomiye 40 milyar dolar maliyeti olan bankacılık skandallarına ve pek çok medya patronunun hapse girmesine yol açtı. Küreselleşme dönemi ve 28 Şubat. 12 Eylül'ün devamı olan Özal'ın bu tahripkar politikalarının skandallar, iflaslar ve hapislerle son bulması, sadece iç dinamik ögelerinin patlamaya yol açan yozlaşması sonunda ortaya çıkmamıştı. Dünya değişmiş, Sovyetler çökmüş, Soğuk Savaş bitmiş, antikomünizmin bütün bu yozlaşma ve yolsuzlukları koruyucu bir şemsiye olarak kullanılmasının olanağı kalmamıştı. İşte 28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu kararları bu ortamda alındı. Sovyetler 1991'de fiilen ve siyasal olarak dağılmış, komünizm çökmüş, soğuk savaş bitmiş fakat Türkiye sanki bunlar hiç olmamış gibi antikomünist yapılanmasını dinci ve milliyetçi bir çizgide sürdürmeye devam etmişti. Oysa artık birinci derecedeki milli tehlike komünizm değildi. Üstelik bu değişmenin üzerinden tam 6 yıl geçmiş ama Türkiye bu muazzam değişmeye karşı gözleri, kulakları, beyni ve yüreği kapalı kalmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyeleri ortadan kalkan milli tehlike komünizmin yerine yeni bir çözümlemeyle ülkeyi komünizmle savaş adı altında ele geçiren irticayı öne çıkardılar. Bu andan itibaren 12 Eylül'den beri orduya büyük destek veren ve YÖK başta olmak üzere 12 Eylülcülerin ve Özal'ın bütün yaptıklarını alkışlayan sağcı ve dinci siyaset bu kez tam bir tavır değişikliğiyle askerleri karşısına aldı, 28 Şubat'ı reddetti. Oysa ülke komünizmle ve PKK ile savaş adı altında eğitimini dinci ögelere, güvenliğini ise aşırı milliyetçi ögelere teslim etmişti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı sadece komünizmin çökünce çığılçıplak ortaya çıkan bu topluluğu saptamaktı.